duyuluyor tamam.
Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bugün. Konuklarımıza da teşekkür ederiz. Bugün iki sunumumuz olacak. Biri Yetvar Tanzikyan'ın, diğeri Robert Kopus'un. Biz Adalet Arayış Seminerlerinin 18.sini yapıyoruz bugün. 2017 yılından beri yapıyoruz. Karakutu Derneği de 2014 yılında kuruldu. Ocak ayında 6. yılımız olacak. Adalet Arayış Seminerlerinde aslında biz dernek olarak toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme gibi konuları gençlerle birlikte çalışıyoruz. Temel olarak yaptığımız etkinlik hafıza yürüyüşleri. Bunların yanında Adalet Arayış Seminerleri, başka etkinlikler de yapıyoruz. Bu seminerlerde de aslında bizim dernek olarak çalıştığımız iki konu, toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme, başka hangi STK'lar, akademisyenler olabilir, yayıncılar olabilir, hangi gruplar bu konu üzerine çalışıyor ve birlikte ne yapabiliriz, nasıl sohbetler gerçekleştirebiliriz üzerine yaptığımız seminerler. Bugün 18.sı dediğim gibi. İki konuğumuz var. Biri Yetvar Tanzikyan, yeni dönemin azınlık medyası, hafıza ve Agos isimli sunuşunu gerçekleştirecek bize. Yetvar Bey 69 İstanbul doğumlu. 94-98 yılları arasında iletişim yayınlarında editörlük yapmış kendisi. 96 yılında Agos'un kuruluşuna katkı veren isimlerden biri. 2008 yılından itibaren de Agos'ta köşe yazarlığı yapıyor. 96-2008 arasında pek çok yerde çeşitli...
Saymaya gerek yok o kadar. Evet ya.
Yani sırayla işte CNBC'ye, NTV Haber, Radikal.com.tr, Radikal 2 Birikim gibi yerlerde pek çok tecrübesi olmuş dediği gibi. 2015 yılından itibaren de Agos'ta genel yayın yönetmeni olarak çalışmaya devam ediyor. Diğer konuğumuz Robert Koptaş. Onun sunumu da Yaza Yaza Yüzleşmek isimli bir sunum. 77 İstanbul doğumlu, Aras Yayıncılık ve Agos gazetesinde çalıştı. İşte kitaplar yayıma hazırladı, gazete yazıları, dergi makaleleri kaleme aldı. Halen de Aras'ın yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kendilerine sözü bırakayım.
Sen başlıyorsun. Yok,
ben başlamıyorum. Öyle mi? Çünkü böyle benim çok koşturmacalı bir günüm oldu. Anladım. Sen böyle şey peki. Başla ben. Yavaş yavaş olacağım.
Ben de bütün hazırlığımı sen başlarsın diye yapmıştım ama. Peki, şimdi konuşma başlığım aslında çok dağınık. Nasıl toplayacağımı düşünüyorum 2-3 gündür. Yani Karakutu'nun hafıza ve mekanlar üzerinde bir çalışmalar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Şimdi Ermeni basın tarihiyle bunu bitiştirmek de tabii kolay değil yaşım itibariyle yani çünkü Ermeni basın tarihi 100 yıldan daha fazla bir süreden bahsediyoruz. Ben bunun çok kısa bir süresine tanık oldum. Bilmediklerimi tabii işte bakarak, sorarak, ederek tamamlamaya çalışıyorum ama yani yeni dönem Ermeni basın tarihi derken de aslında biraz ister istemez geriye gitmek gerekecek. Geriye gittiğimiz kadar da Ermeni basın tarihi bir kaybolursunuz içinde. Öyle kolay bir basın tarihinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla çok temel başlıklardan bahsetmek iyi düşündüm. Ama önce şunu anlatmak istedim. Daha doğrusu şundan bahsetmek istedim. Şimdi bu konuşmamızın başlığı bu değil. Siz bunu da beklemiyorsunuz biliyorum ama genel olarak bir azınlık gazeteleri diye bir kavram olur ve bu kavram içerisine böyle her şeyi tıkıştırmak isteriz. Daha doğrusu istenir. İşte azınlık gazeteleri ne yapıyor? Azınlık gazeteleri nasıl yaşıyor? Azınlık gazeteleri nedir? İşte nerede yaşar, nasıl yaşar filan gibi. Tabii azınlık gazeteleri dediğimiz zaman çok farklı farklı bir sürü dinamikten bahsettiğimizi söylememiz gerekir. Azınlık gazeteleri uzaktan bakıldığı zaman işte evet azınlık kalmış bir toplumun küçük gazeteleri her şey tinton gidiyor kendi halinde değil. Azınlık gazetelerinin bir kısmı açıkçası devletin artık bütün ülkenin siyasetine, kurumlarına, her yerine sinmiş devletin baskısı altında yaşamak durumunda kalan ve kendilerini bu koşullara uyarlamak kimi isteyerek, kimi zorunda kalarak kalmış bir kısmı böyledir azınlık gazetelerinin ve açıkçası azınlık gazeteleri derken bunu her zaman göz önüne bulundurmak gerekir. Yani diyelim Şalom gazetesi dediğimiz zaman biz bunu çok onların adına konuşacak değilim gerçi ama daha yeni geçen hafta şey vardı özel Musevi okullarında Limut günlerinde Şalom Gazetesi'nin yayın yönetmeniyle böyle bir buna benzer bir söyleşi yaptık. İvo Moniz, ya biz Haham Başılığı'nın gazetesiyiz ve Haham Başılığı'nın politikasından dışarı çıkamayız genel olarak. Ve biz de çünkü Şalom'a biraz diyelim ki eleştiri de var, serzeniş de var, sitem de var. Siz niye, biz bir de şey olduk Hrant'la beraber kurulmamızdan itibaren. Kötü örnek olduk birçok, yani ters anlamda söylüyorum bunu. Niye Agos gibi değilsiniz? Niye yani siz de bu kadar sert demeyeyim de muhalif durmuyorsunuz diye birçok gazete kendini şimdi okurlar tarafından sorgulanır halde buldu. Ya mesela İvo diyordu ki biz Haham Başılığı'nın gazetesiyiz. Yani bizim şeyimiz bu. Evet yani bir yönetim değişikliği yapılır, şu yapılır, bu yapılır ama bu durumda kalmak durumundayız söylüyor. Yani azınlık gazeteleri açıkçası genel olarak... hepsi için söyleyemem ama büyük bir kısmı devletle iyi geçinmek zorunda kalan, resmi görüşün dışına çok fazla çıkamayan, çıktığı zaman başına neler geleceğini bilen ve bunu göze alan ya da alamayan, büyük oranda almak istemeyen gazetelerdir. Ve bir kısmı da işte Agos ilk örnek değil. Bundan Agos'tan daha önce 1940'larda Noror gibi gazeteler var. Bir kısmı da devletle yüz yüze gelmeyi, cepheleşmeyi göze alan, bunun da işte bedelini bir şekilde ödemeye göze alan gazeteler diyebiliriz. Yani azınlık gazetelerini bir kendi içinde böyle bir gruplama hoş değil ama en azından böyle bir dinamikler, farklı dinamikler olduğunu söylemek lazım azınlık gazetelerinde. Peki, Agos'u buraya geldiğiniz göre 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz genel yayın politikasını zaten. Peki bu az evvel bahsettiğim devletle iyi geçinmek zorunda kalan veyahut da devletle iyi geçinmek isteyen gazetelerin durumuna baktığımız zaman aslında bu gazeteler Ermeni basın için şimdi bunları söyleyebilirim. Bugün yakın dönemde Jamanak ve Marmara'dan bahsedebiliyoruz. Günlük Ermenice gazete olarak. Onun dışında 15 günlük daha çok magazin haberlerine ağırlık veren, şimdi Patrik seçimiyle beraber biraz daha siyasete giren Luis 15 günlük gazete dergisi var. Paros aylık bir dergidir. Yine Ermeni cemaatine, Ermeni toplumuna daha doğrusu seslenmeyi amaçlayan, seslenen de gerçekten ama sadece Ermeni toplumuyla sınırını tutmayan işte Rumlar, Yahudiler, genel olarak azınlık toplumlarının kültür ve sanat gündemiyle daha çok ilgilenen bir Paros aylık dergimiz var. Jamanak ve Marmara'yı burada hani siyasi gazeteler oldukları için biraz bahsetmek icap eder. Jamanak ve Marmara tabii Ermenice olarak yayınladıkları için çok önemli bir iş yapıyorlar. Yani şimdi bütün bu azınlık Ermeni basınına dönecek olursak, Ermeni basının en temel problemi şu bir taraftan. Evet, okunmak istiyoruz. Sözümüzün bütün Türkiye tarafından dinlenmesini istiyoruz. Bir taraftan da Ermeni dilinin yaşaması gerekiyor. Çünkü Batı Ermenicesi hakikaten zor durumda olan bir dil. En önemli üç merkezinden bir tanesi yok olmuş durumda. Halep, diğeri Beyrut ve İstanbul. Yani Fransa, Amerika, burada da Batı Ermenicesi'nin konuşulduğu, bu dilde yayınlar olduğu yerler var ama merkez, yani bütün oradaki yaşayan halkın Batı Ermenicesi konuştuğu dil anlamında Halep ve İstanbul'dan bilhassa bahsedilebilirdi. Halep'te artık ne yazık ki Ermeni nüfus savaştan önce İstanbul'daki Ermenilerden fazlayken şimdi epeyce bir azalmış vaziyette. Dolayısıyla Ermeni basının bir de böyle bir misyon demeyeyim de bir sorumluluğu da var aslında ve bu öyle iş olsun, yani sorumluluk olarak da yapılan bir şey değil. Yani bu bizim hakikaten hayatımızın, varlığımızın bir anlamı. Ermenice dilini yaşatmak ve ilerletmek hatta ve hatta zorundayız. Agos bunu 4 sayfalık bir Ermenice ek koyarak çözmeye çalıştı. Ama Agos'un kuruluşundaki asıl maksat tabii ki o zamanki tartışmalarımızdan bahsedecek olursam, 95-96 yılından bahsediyorum. Yani Türkiye toplumuyla bir diyalog kurmak, Türkiye toplumuna seslenebilmek birinci sebebi Agos'un Türkçe olmasının. İkincisi de az evvel bahsettiğim konuyla bağlantılı bir konu. Anadolu'dan İstanbul'a son büyük demeyeyim de kademe kademe olmuştur bu ama aşağı yukarı 70'lerde falan tamamlandı 1970'lerde. Artık 1970'lerden sonra, 80'lerden sonra Anadolu'da çok fazla Ermeni kalmadı. Ve bu 50'ler, 60'lar, 70'ler boyunca İstanbul'a gelen, Anadolu'dan İstanbul, yani Sivas'tan, Kayseri'den, Tokat'tan, Konya'dan, Kastamonu'dan, aklınıza gelecek her türlü kentten İstanbul'a gelen Ermenilerin büyük bir çoğunluğu Ermenice bilmiyorlardı. Çünkü soykırım sonrasında, 1915 sonrasında artık oralarda ne Ermenice bir okul kalmış, ne Ermencelerin iletebilecekleri kiliseler kalmıştı. Yani vardı ama çok az, tek tük kalmıştı artık. Dolayısıyla İstanbul'a gelen Ermeni nüfus çok az Ermenice biliyordu. Ama evet, İstanbullular tabii ki Ermenice biliyorlardı. Çünkü Ermeni okullarına gitme şansına sahiplerdi. Her pazar günü kilisede Ermenice vaaz dinleme şansına sahiplerdi. Kendi aralarında Ermenice konuşma şansına sahiplerdi. Dolayısıyla biz bu iki durumu göz önüne alarak, yani hem Türkiye toplumuyla diyalog kurmak hem de Ermenice bilmeyen, Anadolu'dan gelmiş, Ermenice öğrenememiş insanlara seslenebilmek. Bir de Müslümanlaşmış Ermeniler var ki, onu şimdi artık konu çok dağılmasın diye katmıyorum işin içine. Onların da okuyabileceği bir gazete olmak için Türkçe çıktık. Dolayısıyla azınlık gazeteleri asli olarak bu Jamarak, Marmara günlük gazeteler Ermenice'yi yaşatmakla aslında bir taraftan da bütün bu gururu da taşırlar kendi içlerinde. Çünkü Ermenice bir gazete yapıyorlar ve bu yıllardır sürüyor. Az da olsa, çok da olsa, tirajları 600'e de düşse, 1000'e de düşse, bir zamanlar 2500-3000'leri bulduklarını biliyoruz. Tirajları 1000'e de düşse, Ermenice'yi yaşatan bir gazete olmanın da şeyini taşıyorlar, nasıl diyeyim, gururunu taşıyorlar kendi içlerinde. Fakat tabii siyasi pozisyon alamadıkları için, yani yayın çizgileri böyle olduğu için, kendilerini bir formüllerde bulurlar. Bu formülleri bilhassa Marmara Gazetesi bunu yapar. Jamarak Gazetesi bu toplara çok fazla girmez ama Marmara'nın şöyle bir yayın çizgisi, yakın dönem için söylüyorum. 40'lar, 50'ler, 60'lar bambaşkadır. Yakın dönem için söylüyorum. Bilhassa 1980 sonrası için söylüyorum. Ermeniler aleyhine her türlü yazı, haber, gelişme yorumsuz olarak koyarlar. Yani bir yoruma girmeden bunu, ama bilinçsiz böyle böyle şeyler oluyor havasında koyarlar. Bu bir taktik aslında. Fakat daha sonra ben Talin Sürücan'ın kitabından da okudum ki Aras yayınlarından çıktı. Aslında 40'larda 50'lerde de biraz da bu bir taktik. Yani bir yorum katmadan, bu nasıl bir kısmı yorum katıyor ama çoğunlukla yorum katmadan işte, hakkımızda böyle böyle şeyler olur, haberiniz olsun gibisinde bir yayın çizgisi de vardır. Bunu Marmara hala sürdürüyor. Fakat ben tabii her gün Marmara'yı okuduğum zaman bir gazeteci olarak bakıyorum ama bir aşamada kendimi bir geri çekiyorum ve okur. İstanbul'da yaşayan, kendinden de bir Ermeni olsaydım ne kadar zor bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Çünkü her gün sizin aleyhinizde çıkan ne kadar haber varsa okuyorsunuz ve aslında bu haberlerin yorumsuz, yorumlu da olsa fark etmez, yorumsuz bir şekilde sıralanması sizin aslında bu ülkede bir tür, yani zor durumda olduğunuzun o kadar basit bir şeyi ki, göstergesi ki. Dolayısıyla Jamanak ve Marmara'nın böyle bir özelliği, böyle bir yayın çizgisi vardır. Agos'a da geleceğim aslında ama yine de ben 1940'lardan 50'lerden biraz bahsedeyim. 1940'larda 50'lerde soykırım sonrası olmasına rağmen, artık çok fazla Türkiye'de Ermeni bir nüfus kalmamasına rağmen ve nüfus 3 aşağı 5 yukarı aynı olmasına rağmen günümüzde, yani şimdi 60 bin ise o zaman da muhtemelen 40'larda 50'lerle 80 bin 90 bin idi. Fakat o zamanlar hala o 1915 öncesinin kişiliği ve zenginliğini bir türlü bitirememişler. Çünkü 1940'larda 50'lerde hakikaten birçok günlük gazete, haftalık gazete, aylık gazete, çocuk dergisi, kadın dergisi, bunlardan bahsedebiliyoruz. Yani Noror evet siyasi olarak muhalif bir tutum almış ama çok kısa sürdü onun ne yazık ki yayın hayatı. 1945'te başladı, 1946'da kapanmak zorunda kaldı ama Noror çevresindeki Zaven Biberyan, Aram Pehlivanyan gibi isimler aslında üretimlerini gerek gazetelerde gerekse kitaplı olarak sürdürdüler. Bir kısmı 46'dan sonra yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ki bu ikinci sürgün denir buna. O 1940'ların tek parti döneminin yoğun, yani varlık vergisinin peşine gelen dönemde Beyrut'a, Almanya'ya gitmek zorunda kalan aydınlar da oldu. Noror vardı, Nordur vardı, Aysor, yani Bugün diye bir gazete vardı, Tebiluys diye bir gazete vardı, Paros, yani Fener diye bir dergi vardı ve Jamanak'la Marmara bugüne kadar hala yayınlarına devam ediyorlar. Bu gazetelerle ilgili şöyle bir kısaca neredeydi bunlar diye soracak olur. Yani bir hafıza ve İstanbul'a da bir konuyu bağlamaya çalışayım. Neredeydi bunlar? Jamanak uzun süre Narmanlı Han'daydı. 60'lardan sonra bilhassa. Şimdi Feriköy'de, Feriköy Kilisesi'nin karşısında. Fakat Jamanak en eski gazete olduğu için 1908'de kurulan bir gazete. Farklı farklı birçok yerdeydi. İlk kurulduğu zaman ben de bilmiyordum bunu tabii. Sonradan öğrendim. Cağaloğlu yokuşundaymış. Daha sonra Haliç'in bu tarafına taşınmışlar ve uzunca bir süre Galata'daki yani tünel denildiğiniz yer Karaköy'deki yanındaki Bildur Sokak'ta Efkaf Han'da bulunmuşlar. Bu Efkaf Han aslında bizi bir şekilde tarihe de bağlıyor. Çünkü Nor Orun'da yani Aram Pehlivanyan, Zaven Biberyan gibi isimlerin bulunduğu yazdığı Nor Orun'da uzunca bir süre yazıhanesi o Bildur Sokak'taki Efkaf Han'da olmuş. Dolayısıyla bir, ben tabii teknolojiyle aram çok iyi olmadığı için bir slide falan hazırlayamadım ama oraya bir tane rap diye koyabiliriz. Galata Sokak, Bildur, Galata, Karaköy, Bildur Sokak. Jamanak, daha sonra Bildur Sokak'tan sonra Narmanlı'ya geliyor, tünele. Bir süre çok yakınında Marmara'da, Narmanlı'nın yakınlarında bir yerde Marmara Gazetesi. Marmara Gazetesi 1940 yılında kurulmuş bir gazete. Bir süre onlar da o yakınlarda bulunuyorlar. Marmara daha sonra Tokatlıyan Oteli'ne geliyor. Şimdi o zaman Tokatlıyan Hanı'na geliyor. İlk başta otel olan kurulan Tokatlıyan'a geliyor. Tokatlıyan'dan sonra şimdi günümüzde Tokatlıyan'ın hemen arkasındaki bir binada faaliyetini sürdürüyor. Dolayısıyla artık böyle bir şeye geldik. İstanbul tarafından Karaköy Beyoğlu tarafına geldik. Dolayısıyla 1960'lar, 50'ler, 60'lar aşağı yukarı Ermeni basınının buralara toplaştığı yıllar. Fakat sadece Ermeni basını değil, Rum basını da yine buralara toplaşmış vaziyette. Apoev Matini, Rum hala faaliyetini gösteren iki Rum gazetesinden bir tanesi günlük olarak ama tek Rum gazetesi. Yanlış mı biliyorum? Bir öpevür gazeteler günlük mü? Bir gazete daha var Rumcu. İki o ama o günlük değil galiba. Günlük. O da mı günlük? Evet. İki Rum gazetesi var. Apoyomatini daha çok bilinen bir gazete. Apoyomatini ile ilgili iki tane not size aktarayım. Onlar Rus, yani Sovyet konsolosluğu, o zamanki Sovyet konsolosluğunun tam karşısındaki pasajdalar idi. Çok uzun bir süre. Daha sonra orayı yakın zamanda orayı kapatmak zorunda kaldı Mihail Vasilyadis. Bu gazetenin kuruluş hikayesi aslında bir tür Türkiye'deki azınlık toplumlar, azınlık haline getirilmiş toplumların da bir tür tarihi diyebilirim. Çünkü kuruluş hikayesi çok ilginç Apoev Matini'nin. 1922 yılında yani Cumhuriyetçi güçlerin İstanbul'da olmasından sonra artık İstanbul'da Rum basını neredeyse yok derecesine geliyor. Ve aşağı yukarı bütün gazeteler kapanmış vaziyette. Fakat 1922'den sonra 24'te bir mesleklere dair bir kanun çıkıyor. Ki bu şu aslında, her kimin hangi mesleği yapabileceğine dair bir kanun bu. Ve Türk olmayanların bazı meslekler yapamayacağı, konuyla ilgili olanlar bilirler bunu muhtemelen. Türk olmayanların bazı meslekler yapamayacağı ilan ediliyor. Bunların içinde baro da var. Yani Türk olmayanlar avukatlık yapamayacaklar. En azından o yıllar için söylüyoruz. Daha sonra eczacılara da bu genişliyor. Ve Mihail Vasilyadis'in babasının kuzenleri de eczacı. Kapatmak zorunda kalıyorlar eczaneyi. Fakat Galatasaray Lisesi'nde mezunlar ve Galatasaray Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları artık Kemalist rejimde Ankara'da araları iyi. Ya biz ne yapacağız? Eczacımız emizi de yapamaz hale geldik filan derken dur bakalım bir formül buluruz deniyor ve 1924 yılında bir Rum gazetesi aslında açılabilir diye bir yüksek yerlerde bir düşünce hasıl oluyor. Ve Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları, ya bizim sana bir borcumuz vardı, biz sana iş bulacaktık aslında. Bak bir gazeteye izin çıkacak herhalde, siz çıkartın bu gazeteyi deniyor. Vasilyadis'in babasının kuzenleri de aslında eczacılar, gazetecilik bilmiyorlar ve bu işten anlayan birisiyle anlaşıyorlar. Ve gazetecilik yapmaya başlıyorlar. Fakat bunun daha da ilginç bir hikayesi var. Hangi matbaayla yapacak, hangi işlerle yapacak? 22'den önceki bir Rum gazetesinin sahibinin yeni aldığı matbaa makineleri şimdiki Kallavi Sokak'ta, yani Neşrutiyet Caddesi ile İstiklal Caddesi'ni bağlayan sokakta bir yerde, bir koca bir depoda duruyor yeni matbaası. Ve ustası da duruyor. Temasa geçiyorlar. Ya adam artık tabii yurt dışına gitmiş. Tamam diyor, siz benim şeyimi kullanabilirsiniz diyor. Gidiyorlar Kallavi sokaka. Hangarı açıyorlar fakat ne usta var ne makine var. Meğerse o makine de el konmuş. Ustaya da hatta el konmuş Rum ustaya. Ve o Kallavi'ye de bir raptiye koyabiliriz. Ve raptiyenin diğer kısmında Cumhuriyet Gazetesi'ni Cağaloğlu yokuşuna koyabiliriz. Çünkü matbaa ve usta Cumhuriyet Gazetesi'nin eski binasına gitmiş meğerse. Ve Cumhuriyet Gazetesi de bu matbaa ve bu ustayla 1940'lara 50'lere kadar geliyor. Evet, birkaç tane raptiğimiz oldu iyi kötü değil mi? Bu arada benim sürem ne kadar? Ben konuşuyorum ama.
Yarım saat diye düşünmüştük. Son 5 dakikada ben.
Ha, tamam peki.
Ben yarım saat konuşmam muhtemelen.
Peki.
Yani
yarım
saat mı?
Bu arada Apoyomatin'le ilgili bir nokta ekleyeyim. Evet, bir nokta ekleyeyim ve Mikhail Vasilevich'in anlatımından bunları size söylüyorum. Tabii ben o dönemleri yaşamadım. 1924 yılında gazete kurulduktan sonra aslında en çok tiraj olan gazetelerden bir tanesi haline geliyor. Çünkü Rumca bu gazete fakat Yunanistan'dan ve Balkanlardan çok fazla sayıda muhacir dedikleri Türkler geliyorlar ve onlar şey bilmiyorlar. Türkiye'de çıkan eski yazıda çıkmış gazeteleri okuyamıyorlar. Rumca biliyorlar çünkü ve Rumca bildikleri için de bu gazeteyi okumak çok pratik oluyor onlar için ve Apoyomatin tiraj hiç düşünülmeyecek şekilde yüksek seyrediyor uzunca bir süre. Yeni harfe geçilene kadar. Jamanak dediğim gibi 1908'de kurulmuş ve yani onun tarihini tek bir cümlede açıklamak kolay değil. Çünkü evet şimdilerde devletle hükümetle iyi geçinen, bilhassa 80 sonrasında devletle hükümetle iyi geçinen bir gazete ama onun da kendi 100 yıllıktan fazla tarihi içerisinde bilhassa ilk kurulduğu zamanlarda önemli aydınlara, Van Tekiyan gibi önemli aydınlar ev sahipliği yapmışlığı var. Marmara'nın biraz da gene şimdi şu dönemde evet çok siyasi pozisyon alabilen bir gazete değil ama 1940'lar ve 50'lerde ve Soğuk Savaş döneminde bilhassa devletin böyle çok kuşkuyla baktığı bir gazete olduğunu söylemek lazım. Çünkü Marmara kendi yayın politikası çerçevesinde Sovyet Ermenistan'dan çok fazla haber yayınlıyor. Sovyet Ermenistan'ın gelişmeleri yayınlıyor. Bunu da yani bir doğallık içerisinde yapıyor. Özel bir çabası yok bunun çünkü. Çünkü Ermenistan'da bir devlet var. Orada bir sürü gelişme oluyor. Hele hele Soğuk Savaş döneminde. Bir de Stalin'in 1940'ların ortalarında İkinci Dünya Savaşı sürerken Ermenistan'a dönüş projesi var. Ermenistanlılar, bütün dünyadaki Ermenilere bir çağrı yapıyor Stalin. Ermenistan'a dönebilirsiniz diyor ve işte Amerika'dan, Latin Amerika'dan, Avrupa'dan, biraz da İstanbul'dan Ermeniler bu projeye bir kısmı ayak uydurup hakikaten Ermenistan'a gidiyorlar. Sonu çok iyi bitmiyor bu ülkenin ama dönen Ermeniler açısından. Çünkü bir kısmı sonuçta rejim değişikliğini çok bir türlü ayak uyduramıyorlar ve Stalin döneminde biraz başka yerlere sürdükleri de vaki. Ve bu tabii Stalin bir de bu dönemde ve Kars Ardağ'ını da gündeme getiriyor. Bu aslında bir politika. Yani İkinci Dünya Savaşı zamanında Türkiye'nin Almanya'ya yaklaşması ilk başlarda, daha sonra Batı dünyasının içinde olması. Stalin bunu bir Türkiye karşı koz olarak kullanıyor. Yani Kars Ardağ'ını ve Boğazları. Bu atmosfer içerisinde Marmara'nın Sovyet Ermenistan'ından sürekli haber geçmesi, istihbarat servisinin ve basın umum müdürlüğünün dikkatini çekiyor ve bunlar niye sürekli buradan ajanlar mı? Ve birdenbire Ermeni basını kendisini siz beşinci kol musunuz? Sovyetlerin beşinci kolu musunuz? Suçlamaları altında buluyor. Ve bu bir taraftan da ırkçı saldırılar yazı anlamında sürerken aslında 1940'lar ve 50'ler Ermeni basını için gayet zor geçen yıllar oluyor. Yani Noror evet kapatılmak zorunda kalıyor ama diğer Marmara, Jamanak gibi gazeteler. Jamanak biraz daha kendini idare ediyor ama Marmara'nın da sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. Marmara ve Jamanak'tan sonra artık yavaş yavaş Agos'a gelebiliriz herhalde. Apoyomatin'den de biraz bahsettik. Agos 96 yılında bir raptiye de şimdi Dolapdere yokuşuna koyabiliriz. Yani önce evlerle konuşuldu bu tabii. Agos'un kurulması, haftalık mı olsun, günlük mü olsun, ben o zamanlarda yoktum. Artık kurulmaya karar verildiği aşamada bazı toplantılara katılmıştım. Ve o zamanlar Dolapdere yokuşundan aşağı inerken Pangaltı'dan sağda bir tane han vardır. O hanın küçücük bir odası ilk başta ofis olarak tutulmuştu. İşte masasını kuruculardan Louis Bakar evinden getirmişti, bir yemek masası. 4-5 tane sandalye, 2 tane eski Macintosh bilgisayar ve bir hakikaten küçücük bir odaydı orası. Orada 3-4 ay durduk. Yani prova baskıları orada yapmaya çalıştık. Toplantılar orada oldu, ne yapalım, ne edelim. İsim konusu daha belirsizdi. İsim konusunu orada tartışmaya başladık. Agos sonra ortaya çıktı. İlk başta uzunca bir süre ne yapalım. Herkesin aklına çok basit bir şey geliyordu. İşte parev, işte Ermenice merhaba, selam gibi bir şey. Uzunca bir süre bunun üzerine duruldu ama ya parev dedi gazete. Yani biz daha değişik bir şey, farklı bir şey olmak istiyoruz şimdi. Yani çok basit ve çok...
O zaman salam olur. Şey.
Evet yani hani. Hiç kimsenin de içine sinmedi yani. Ya cebimizde dursun ama neyse daha iyi bir şey bulmamız lazım filan diyorduk. Onu Rupen Maşoyan, yani Tebilüs, ellerde Tebilüs gazetesini çıkaran, Yervat Gobeylerle beraber Tebilüs'ü çıkaran Rupen Maşoyan, Ermeni dili konusunda bizden çok çok daha üstad birisiydi. O söylemiş, niye Agos koymuyorsunuz diye. O gün oradaydım ben de gerçekten. Rupen Maşoyan'la görüşmeye giden Sarkis abi miydi? Ya Agos dedi Rupen, benim de çok aklıma yattı dedi. Bilmeyenler belki vardır, Agos o toprakta tohum ekmek için açılan arktır. Oraya tohum ekersiniz ve tohum yeşerir, büyür. Niye Agos koymuyorsunuz? Hepimizin aklına yattı. Evet, ya hakikaten çok bilinmeyen bir şey. Ben şahsen mesela bilmiyordum. Agos ismini işte orada bulduk aşağı yukarı. Orada 2-3 ay kaldık. Ondan sonra Saksı Sokak. Yani Osman Bey'le Pangaltı'yı bağlayan küçücük bir nalburların bulunduğu bir sokaktır orası. Saksı Sokak'ın Osman Bey Bakan tarafında. Teras katta bir yere taşındık. İlk sayı orada çıktı. 96'ında Nisan. Kocada bir terası vardı. Bir raptiyi de oraya koyabiliriz. İki büyük odadan bahsediyoruz. Ve kocada bir terastan bahsediyoruz. Orada hakikaten iyi zamanlarımız oldu. İlk sayıyı hakikaten orada gördük. Orada heyecanlandık. Orada çarşamba geceleri işte Hrant, ben, Ümit maç yaptık kağıt toplarla gibi gibi. Uzunca bir süre burada faaliyet gösterdi Agos. Daha sonra 2001-2002 yıllarında olması lazım. Hemen caddenin karşı tarafında Sebat Apartmanı'na taşındı. Sebat Apartmanı'nın hikayesini herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Yani Hrant'ın ne yazık ki önünde öldürüldüğü, bir cinayete kurban gittiği apartman Sebat Apartmanı. Önce daha yukarıdaydı, daha sonra aşağı indi. Yani hemen bir yerden yukarı çıkıldığı yere geldi. Sebat Apartmanı'yla şimdi oraya bir raptiye zaten koyacağız da, raptiyenin bir tarafını da Emek Sineması'na götürebiliriz. Arada şöyle bir bağlantı var çünkü. Sebat Apartmanı'nı inşa eden, hem mimar hem mühendis, 30'lara 40'larda inşa eden kişi ile Emek Sineması'nı inşa eden kişi aynı kişi. Rafael Algoedis diye bir Yahudi mimar mühendis. İki iş o zaman beraber yapılıyor. Ve bu Rafael Algoedis 12 sinemasını ve Sebat Apartmanı'nı yaptıktan sonra, başka eserleri de var tabii, varlık vergisi çıkıyor ve varlık vergisinde Taksim'de, şimdi AKM'nin olduğu yerdeki apartmanını satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla yani Sebat Apartmanı'nı, Emek Sineması'nı ve Rafael Algoedis'i bağlayan bir bağ daha aslında bulmuş olduk biz kendimize. Fakat Emek Sineması tabii hikayesi burada kalmadı. Emek Sineması varlık vergisi zamanında bütün o Circle Dorian kompleksiyle beraber belediyeye satılmak zorunda kaldı. Çünkü vergiyi veremeyeceklerdi. Belediye satıldıktan sonra da Emek Sineması oldu biliyorsunuz. Emek Sineması daha sonra işte bütün o blok yakın zamanda da bambaşka bir aile geldi ve Emek Sineması yukarı çıkmış oldu. Dolayısıyla Emek Sineması aslında bütün bu hikayenin içerisinde bize de bir raptiye koyacağımız bir yer aslında. Valla yani Ermeni basın tarihine dair çok başka notlarım da var ama yani İstanbul'la Ermeni basını bitiştirebileceğim şekilde anlatacağım tarih budur aslında. Birkaç tane raptiye koymayı sanıyorum başardık. Var mı daha vaktim yoksa?
Bir beş dakika
daha var. Peki. Yok hayır, birkaç not da aktarmak istiyorum. Ermeni basını derken tabii yakın dönem, muğlak bir kavram. Yakın döneme belki Kulis dergisini de koyabiliriz. Tiyatro dergisiydi Kulis dergisi. Hagop Ayvaz tarafından yayınlandı ve 1946 ile 1996 yılları arasında aylık olarak yayınlamış bir yani tiyatro derken sahne sanatı dergisi demek daha doğru olur. Çünkü çoğu zaman kapağına aktristleri de koydu. Sadece tiyatroyla ilgilenmedi. Çoğu zaman kapağına Ermeni aydınlarını da koydu. İşte Balyan ailesini kapak yaptı, Gomidas'ı kapak yaptı. Ama yurt dışındaki Ermeni sanat yönetmenleri, sinema yönetmenlerine kapak yaptı. Uzunca bir süre hakikaten yayında bulunmuş ve şöyle bir özelliği var. Hiç ara vermeden en uzun soluklu tiyatro dergisi unvanını hala elinde bulunduran bir dergi Kulis. 96 yılda dediğim gibi yayın hayatına son verdi ama şu an hala Kulis arşivi kıymetli bir arşiv. İşte insanlar arıyorlar, ediyorlar. Ermeni basın tarihi tabii gazetelerden ve aylık dergilerden ibaret değil. Onu da not düşeyim. Kurumsal dergiler ve yayınlar da var. Surp Büyük Ermeni Hastanesi'nin dergisi bilhassa 60'lara 70'lerde yoğun doyurucu içerikli, yani tıp dergisiydi aslında ama Ermenice'ydi. Faaliyet göstermiştir. Patrikhane'nin Şovagat Işık Damlası dediğimiz dergisi faaliyet göstermiştir. Bunlar aslında her sayılarında bir konuyu odaklarına alan ve dosyalar hazırlayan dergilerdi. Şovagat dergisinin mesela Karaköy'deki, yani bizim neredeyim düşün işte, tramvay yolunun kenarında bir kilise vardır sol tarafında Karaköy'e giderken. Bu tarafta evet, Krikolle Savuruç Kilisesi. O kilisenin yıkılması ve yeniden yapılması döneminde o sırf o kiliseye adanmış şöyle koca bir sayısı vardır ki hem kilisenin tarihi hem açılış günü ne dair çok zengin bir sayıdır. Ve oraya da bir aslında rafya daha koyabiliriz. Çünkü kilise aslında geleneksel Ermeni kilisesine benzeyen tek Ermeni kilisesidir. Çünkü Ermeni kiliseleri aslında cami gibi kubbeli olmazlar. Çoğu şimdi bir kısmı öyledir ama aslında Ermeni kiliseleri bir büyük külah bir de küçük külah şeklinde olurlar. Geleneksel Ermeni kiliseleri böyledir. Yani bütün Anadolu'ya, Ermenistan'a, bütün o coğrafyaya gittiğiniz zaman Ermeni kiliselerinin böyle olduğunu görürsünüz. Ermeni mimarisinin getirdiği bir geleneksel tarzdır bu. Büyük külah, büyük ardağını küçük külah da küçük ardağını temsil eder. Dolayısıyla aslında 60'larda yapılmış ama en son yapılan fakat geleneksel Ermeni tarzı, Ermeni kilisesi tarzına en çok uyan kilise o kilisedir. Yıkılıp yeniden yapılmış bir kilisedir bu arada. Yeniden yapılırken böyle olmuş oldu. Dolayısıyla oraya da bir raptiye koyabiliriz. Bunun dışında Türkiye Ermeni Öğretmenler Vakfı'nın çıkardığı bir Jibit, çocuklara yönelik bir Jibit dergisi var. Bir de şöyle bir, yani çok zengin bir yayın faaliyetinden bahsediyoruz. Mezunlar dernekleri de bilhassa 40'lardan 50'lerden sonra yayın hayatına atıldılar. Daha çok edebiyat ağırlıklı dergiler çıkarmaya başladılar. Pangal Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin San diye bir dergisi vardı. Getronagan ki diğer önemli, aslında en önemli Ermeni okulu diyebiliriz. O da çok yakın, o kilisenin hemen yanında, bahsettiğim kilisenin hemen yanında da Getronagan okulu vardır. Getronagan da bir aylık ya da 2-3 aylık dergi çıkarmaya başladı. Bunlar 1940'larda ve 50'lerde yayın faaliyetlerine bulundular. Daha sonra bir süre ara verdiler. Daha sonra tekrar Pangaltı Ermeni Lisesi'nin Dişenler Derneği Norsan çıkardı. Getronagan da tekrar yayın faaliyetine başladı. Ama artık bu tür yayınlar ne yazık ki çok azalmış vaziyette. Bazen yani Norsan'ı falan çok zor bulabiliyoruz. Şoagat da artık yayınlanmıyor neredeyse. Bu tip yayınlar artık yani teknolojinin gelişmesiyle de biraz yayın faaliyetlerine bir anlamda son vermek zorunda kaldılar. Evet, vallahi benim çıkardığım notlar bu kadar diyebilirim. Teşekkürler dinlediğiniz için.
belki benim de hani kara kutucuların beklentisi Ermeni yayın faaliyeti üzerinde durmamdı. Hani gazetecilik ve ben de şimdi Aras yayıncılıkta olduğum için buna değineceğim kısaca ama çok oradan yürümek istemiyorum. Ben konuşma dizisinin başlığı adalet arayışı olduğu için ve işte bizi de hasbelkader buraya iki Ermeni olarak çağırdığınız için adalet arayışı ve Ermenilerin adalet arayışı üzerine biraz böyle ilk anda aklıma gelenler, uzun yıllardır düşündüklerim, yazdığım bazı şeylerle ilgili bir takım ben de notlar paylaşmak istiyorum. Ama ondan önce şurada Osman Kavala'nın posterini gördüm. Yani bu mekanı var eden ve pek çoğumuzun hayatında önemli yeri olan, hepimizin hayatına değmiş olan, bu işlerle uğraşan herkesin ve şu an haksız yere cezaevinde tutan Osman Kavala'ya bir buradan selam göndermek istiyorum. İyi ki var ve umarım buralarda bu bizim raptiyelerle Yetvart'ın işaret ettiği türden yerlerde özgür bir Osman Kavala ile hep birlikte oluruz. Adalet arayışı dediğimizde hani biraz bana adalet arayamayışı gibi geliyor mevzu. Yani Ermenilerin ya da Türkiye'de Ermeni meselesinin tabii ki bir arayış var. Ama o kadar güç koşullarda, o kadar zor şartlarda gerçekleşen bir arayış ki neredeyse arayamayış ama aramakta da sebat ediş, inat ediş çabası olarak belki görebiliriz. Bu zorluk da herhalde her şeyden önce şeyden ileri geliyor. Yani çok söylendi. Herhalde ilk Taner Akçam 94'te İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu kitabında İmge Yayınları'ndan çıkan dile getirmiş olabilir, yanılıyor olabilir ama hani Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu anlamda da milliyetçi anlamda Türk kimliğinin bir kurucu ötekisi olarak Ermenilerin var olması ya da kurucu bir suç olarak Ermeni soykırımının 1915'te işlenen ve devamında işlenen suçun kimliği oluşturan ve aynı zamanda da yapının, devlet yapısının üzerine inşa edildiği kurucu bir öge olması nedeniyle adalet arayışının bir anlamda imkansızlığı. Tabii ki Türk Devleti'nin de, Cumhuriyet'in de, Türk kimliğinin de yegane kurucu ögesi, unsuru Ermeniler, Ermenilere karşı işlenen suç, bunun inkarı vesaire değildir. Elbette başka ayaklar da var. Ama herhalde işte malı, mülkü, insan canı, kültürü ve bunun yok edilmesi ve daha sonra da bunun inkarı üzerine yükselen, oluşturulan kimliğin bunun önemli ayaklarından biri olduğunu herhalde buradaki herkes hemfikirdir. Neyse ki sadece bu kadar değiliz, biraz daha hemfikir olanlar var. Çoğunluk böyle düşünmese de. Ben hani özellikle yani Ağustos'tan önce Aras Yayıncılık'ta çalışırken tabii ki bu işlerle uğraşıyordum ve işte ben 19 yaşından beri yayıncılık yapıyorum diyebilirim. Ben 18 yaşındayken yaklaşık 19 yaşındayken Ağustos çıkmaya başladı ve bu iki kurumda bu adalet arayışının parçası oldular ve benim de işte yetişkinliğe doğru giderken, yetişkin bir Türkiye'li Ermeni olurken hayatımın önemli unsurları oldular. Bu adalet arayışının sadece Ermenilikle ilgili bir şey olmadığına ben %100 kaniyim. Yani benim bütün hayatım, bütün dünya algım bunun Ermenilere has bir adalet arayışı olmadığı yönünde. Tam tersi, Türkiye'li yurttaşlar olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin eşit, adil, özgür, bütün o pozitif aklımıza gelen hangi sıfatları sayacaksak sayabiliriz, öyle bir ülke olması yönünde bir çabanın içinden biz Ermeniler olarak işte bu mücadeleye karınca kararınca nasıl katkıda bulunabiliriz, çorbada nasıl tuzumuz olur diye düşünerek hem bireyler olarak hem kurumlar olarak hareket ediyoruz. İşte ben de hasbelkader yine işte bu iki kurumda da bulundum. Aras'tayken bu işlerle uğraştım ama Ağustos'ta tabii daha çok insanla temas etme şansım oldu. Yani işte ne bileyim, gazete daha çok dolaşan bir mecra. Televizyonlara çıktık, üniversitelerden çağrıldık, bilinir olduk, takip edilir olduk vesaire. Ben bunu, bu konular üzerine beni düşünmeye zorlayan, bir anlamda tembellikten alıkoyan, boş vermekten de alıkoyan, aynı zamanda yine beni şekillendiren ve aynı zamanda da tırnak içinde Türklerle temas etme imkanı sağlayarak onlara muradımı anlatmak konusunda beni tecrübelendiren, derinleştiren bir şey olarak yaşadım. Ve orada en zor yerlerde, yani diyelim ki muhafazakar bir kentin, muhafazakarların çoğunlukta olduğu bir üniversite bölümünün bir odasında veya işte daha milliyetçilerin yaşadığı bir yerin bir ortamda soykırım dediğim zaman herkesin buna bir tavır geliştirdiğini, yani buna karşı bir savunmacı bir tavır geliştirdiğini gördüm. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Korunmacı olması nispeten gene iyi. Yani normalde saldırgan oluyor çünkü. Ama hani birebir temas edince öyle bir şey olmuyor. Neyse ki bazı istisnalar dışında maalesef. Buna herkes bir şekilde itiraz ediyor. Toplumun büyük çoğunluğu. Ama şöyle anlattığımız zaman ya da bunun benzerlerini anlattığım zaman kimsenin oradaki adalet meselesine diyelim itirazı olmadığını gördüm. Çok klasik bir örneğim var. Onu burada kısaca tekrarlayacağım. Diyelim ki Amasyalı Hagopian ailesi olsun. 1915'te orada yaşayan bir Ermeni aile. Çokça Hagopian vardı. Amasya'da da çokça Ermeni vardı. İşte savaş bölgesi değil. Özellikle bir takım olayların, militan, radikal eylemlerin olduğu bir yer değil. İşte elmalarıyla ünlü. Güzel bir Anadolu kasabası o zaman. Orada elma bahçesi sahibi olan Hagopian ailesinin ataerkil bir aile. Ermeniler de öyleydiler bu topraklarda. İşte tehcir yolculuğuna çıkarıldı. Tehcir oldu mu? Oldu. Bir yürüyüş oldu, bir yolculuk oldu ama özünde bir zorla, zaten kelimenin anlamı zorla göçertme. Buna kimsenin itirazı yok. Türlü gerekçeler bulunuyor ama itiraz yok. Bu oldu en azından. Birileri burada bu yolculuğa çıkarıldılar. Amasya'dan çıkarıldılar. Günler süren bir yolculuk ve yürüyüş sonucunda da işte Halep, Suriye, Derzor bölgesine nakledildiler. Buna da kimsenin itirazı yok. Bu yolda, bu yolculukta birileri öldü. Buna pek itiraz yok. Birilerinin başına kötü şeyler geldi. Hiç itiraz yok. Kimileri hastalandı. Yok. Kimileri tecavüze uğradı. Yani bazıları bunu ilk kez duymuş olabiliyor ama yani olabilir diye gözleri kesiyor. Ne bileyim, eşkıyalar saldırdı. Resmi söylemde bile var. En azından o şekilde bunların olabildiğini biliyorlar vesaire. Pek çok insan yetim kaldı. Kimsenin itirazı yok. İşte bu insanların bir kısmı Suriye'ye gittikten sonra da açlıktan, işte doğal koşullardan, çöl koşullarından vesaire açıkta kalmaktan dolayı öldüler. Gene kimsenin itirazı yok. İşte yetim kalanlar Amerikalı veya başka ülkelerden, çoğunlukla tarafsız ülkelerin o dönem Birinci Dünya Savaşı'nda kurduğu yetimhanelerde, misyonerlerin kurduğu yetimhanelerde koruma altına alındılar. Yok. Hatta bir kısmı işte Talat Paşa'nın kurduğu yetimhanelerde koruma altına alındılar vesaire. Yok. Sonra savaş bitti, şu oldu, bu oldu. İşte Suriye, Türkiye'den, Osmanlı Devleti'ne o zaman ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. O yetim çocuklar hala oradalar. Ama işte Orta Doğu'nun karışık siyasi koşullarında bunlar dünyanın çoğunlukla, işte Halep'te, Beyrut'ta nüfus kaldı ama çoğunlukla dünyanın türlü yerlerine dağıldılar. Yani bugün bizim diaspora dediğimiz topluluğun biraz da öcü gibi gösterilen topluluğun önemli bir kesimi bu olayın sonucunda, bu tür göçlerin sonucunda, bu hareketin sonucunda oluştu. Ve işte Amerika'da varlar, Fransa'da varlar, türlü ülkelerde varlar. Mesela Arjantin'de, Brezilya'da da varlar. O derece, Avustralya'da varlar, her yerde varlar. Burada da kimsenin itirazı yok. Şey soruyorum, yani özellikle de biraz dediğim gibi muhafazakar, daha dindar bir izleyici topluluğu varsa, sizce diyorum bu Hagopian ailesinin işte dördüncü kuşak, üçüncü kuşak torunu olan mesela ne olsun, Octavio Hagopian, çünkü Arjantin'de yaşıyor ya da Brezilya'da, adları genelde böyle oluyor. Octavio Hagopian'ın şu an Buenos Aires'te Amasya'daki ailesinin terk etmek zorunda olduğu topraklarda, diyelim ki bahçe olsun, elma bahçesi olsun, bu topraklarda, o bahçe üzerindeki, o bahçe var, üzerine belki TOKİ bina yapmıştır, bir sürü şey olmuştur. Ama o bahçenin alanı var, arazisi var. Octavio'nun bu Amasya'daki elma bahçesi üzerinde hakkı var mı sizce, yok mu diye soruyorum. Buna da kimse itiraz etmiyor. Hiç itiraz edene rastlamadım. Hiç rastlamadım yani. Gerçekten hiç rastlamadım ve genelde derin bir sessizlik oluyor. Sonra tabii ki yok diyorlar. Tabii ki var diyorlar. Bilinçaltım bana ne söylüyor. İşte İslami yönden açıklayan oluyor, işte kulaklı diyen oluyor, başka bir şey diyen oluyor. Medeni hukuk üzerinden açıklıyorlar. Var yani, hakkı var. Peki Octavio'nun... Octavio nereden çıktı ya? Octavio'nun bu toprak üzerinde, bu bahçe, toprak demek de biraz şey işte, bahçe diyorum ben. Bahçe üzerinde hakkını talep etmesi önünde sizce bir engel var mı? Burada biraz itiraz diyenler olabilir ama o şey kafa karıştı. Ya işte zaman aşımı falan filan. Hayır diyorum, bırakın onları. Yani insani olarak, vicdani olarak hakkı var mı, yok mu? Bir şey talep edebilir mi? Edebilmeli mi? En azından adalet arayışına girebilmeli mi diyelim şimdi. Buna itiraz gelmiyor. İşte diyorum ki Ermeni meselesi bu. Yani bu. Birileri öldü. Burada da bir hak var. Yani insan hakkı, can kaybı, can hakkı, yaşama hakkı. Değil mi? Yaşam hakkı diye bir hukuki kavram var. Yaşama hakkı. İtiraz yok. İşte mal mülk meselesi zaten dünyanın etrafında döndüğü temel mesele. Ona kimsenin itirazı yok. Adam orada yaşıyor ama orada bahçesi var. Belki özlüyordur yani. Belki gelmek istiyordur ama gelemiyordur. İşte burada vatandaşlık hakkını kaybetti. Yani bu olay olmasaydı vatandaş olarak burada yaşamaya devam edecekti. Belki de Amasya'da olacaktı hatta. Tamam, bunu daha fazla uzatmayayım çünkü siz biliyorsunuz mesela. İşte adalet arayışı bunun üzerine inşa ediliyor ve baktığım zaman hani nasıl aranıyor bu adalet? Biraz ayrıştırabiliyoruz sanırım. Yani Türkiye'de nasıl aranıyor? Dünyada nasıl aranıyor? Yani Türkiye'deki Ermeniler o adaleti nasıl arıyorlar? Dünyadakiler nasıl arıyorlar? Burada da işte Türkiye diaspora farklılığı geliyor. Bir de belki Ermenistan diyebiliriz ama Ermenistan'ın şu ana kadar böyle çok da ciddi bir talep olmadı yani. Hani Sovyet zamanında zaten Sovyetler politikası gereği öyle bir hak talebi yoktu. Adalet arayışı yoktu. 65'e kadar soykırım bile anılmıyordu Ermenistan'da. Moskova'dan izin çıktıktan sonra da Türkiye ile ilişkilere bağlı olarak verilmiş bir hak oldu. Bugün de hala işte sınır açılsın vesaireden başka çok da bir şey yok Ermenistan'ın. Ama diasporanın var. Çünkü diaspora temelde işte o Octavio'lardan oluşuyor. Octavio belki biraz daha ılımandır. Belki Ermeni kimliğinden kopmuştur ama herkes öyle değil. Los Angeles'ta falan biraz daha bu anlamda daha sıkı kimliğiyle bu arayışı yoğun bir şekilde yoğurmuş insanlar, gruplar, hareketler, gruplar, partiler, eylemciler vesaireler var. Onlar bu arayışı bir şekilde sürdürüyorlar. Ama adalet kim, nasıl aranır? Yani adalet kimden istenir? Herhalde önce şu, yani adaleti verebilecek kadar, adaleti vermek niyetinde olan nötr en azından bir birim o, bir şey olmalı. Yani bir birim olmalı. Bu Türkiye'de yok çünkü zaten bütün her şeyi bunun inkarı üzerine ve bunun üzerine kurulmuş. Yani bu zaten eşyanın tabiatına aykırı. Burada bu mümkün değil. Şekilsel olarak arayabilirsiniz, işte mahkemeye başvurursunuz vesaire ama hani bir sonuç olur mu? Başvurunun kendisi ya da sürecin kendisi önemli ama bir sonuç olmayacağını biliyorsunuz. Dünyada olabilir bir takım mahkemeler vesaireler. İşte türlü yollar aranıyor ama genelde de hani dünya siyasetinde Türkiye öyle bir şey ki sanki böyle Abdülhamit'ten ve belki hatta ondan daha öncesinden biri hep böyle kutuplar arasında ortada bir o tarafa yaklaşıp bir bu tarafa yaklaşıp bir diplomasi, kaba bir diplomasi becerisini yetiştirmiş ve hani çok da oralardan da bir şey çıkmıyor. İşte meclislerden, parlamentolardan, kongrelerden, senatolardan bir takım kararlar çıkararak kendi yaşadıkları ülkenin en azından kendi mağduru oldukları olayı tanımasını, inkar etmemesini ve Türkiye'yi bunun üzerinden sıkıştırmasını talep ediyorlar. Benim burada ama İstanbul'da Türkiye'li bir Ermeni olarak çok tasvip ettiğim bir şey değil ama o, bir taraftan da anlıyorum yani. Amerika'da doğmuş olsaydım ben de ülkemin Ermeni soykırımını tanımasını muhtemelen isteyebilirdim. Şeye bakardım belki eğer şimdiki şimdiki kadar akıllı olsaydım, hani bunun nasıl bir etkisi var, faydası mı var, zararı mı var aslında Türklerle Ermenilerin barışmasına diye bakabilirdim belki. Öyle bakan insanlar var ama çoğunluk öyle bakmıyorlar. Yaşadıkları ülkenin onu tanımasını istiyorlar. Bence son derecede hakları, dediğim gibi katılmasam da hak olarak görüyorum. Ama oralardan da bir şey çıkmıyor. Zaten çıkmadığı için, yani uluslararası ilişkiler mesela Holokost gibi bunu böyle tanımadığı, kabul etmediği için, öyle görmediği için, orada bir hiyerarşi kurduğu için ki Ahim bile yaptı bunu. Yani Doğu Perinçek davasında Holokost gibi kabul edilmiş, tam bu cümlede olmasa da ayırarak, yani bunun hakkında konuşmak, bunu yani neredeyse inkar etmek, bunu sorgulamak basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü sınırları içindedir dedi. Ama Holokost'la ilgili böyle bir şey söyleseniz Avrupa'da sizi hemen tutukluyorlar. Dolayısıyla bir fark var onların gözünde. Zaten bu işin de başlangıcı 65'te Ermenistan'da işte eylemler oldu, soykırım anıtı dikildi, Moskova buna izin verdi, komünist rejim vesaire. Ama aslında Türkiye'de Asalan'ın eylemleriyle oldu. Yani o güne kadar büyük bir suskunluk, neredeyse hiçbir şey yazılmamış, hiçbir şey konuşulmamış, neredeyse diyorum çok az. İşte Nazım Hikmet Bakkal Garabet'in dizelerini, upuzun destanlar içerisinde 4 dize ya da 5 dize yazmıştı. İşte yani var bir takım romanlarda vesairelerde var ama Türk romanında Ermeni soykırımı araştırma şu kadar oluyor. Yani bu kadar 100 sayfa yani falan ancak oluyor.
3 tane filan kitap diyebiliriz belki. İşte yani. Kemal Tahir'in Büyük Mal romanı. Pardon.
Evet evet, estağfurullah.
Yaşar Kemal'in romanında iyi geçer aslında. Oturaklıdır ama onun dışında yani Türk entelijensiyası ne yazık ki bu konuya hiç ilgilenmemiş yani.
Evet. Yani yok. Yani unutulmuş mesele. Herkesin de söylediği, işte Hasan Cemal'le röportaj yapmıştım, Ertuğrul Kürçü'yle yapmıştım. Onlardan bunları yani nasıl fark ettiniz? Yani Türkiye'li bugün aydın, fikir adamı, yazmış, çizmiş insanlar. Ya nasıl fark ettiniz? Çünkü şeyde hiç soruyor. Komşularımız vardı, onlar vardı falan, hepimizin vardı. Ama bu meseleyi nasıl fark ettiniz? İşte Asala. Gerçekten ilginç bir şekilde bu şiddet eylemi, cinayet, suikastler, diplomatlara yönelik şeyler Türkiye'de böyle bir şey yaratıyor ve bence bir talihsizlik, yani Ermenilerin adalet arayışı anlamında talihsizlik. Yani Türklerin bu meseleyi tanıması büyük bir haksızlığa uğradıkları duygusuyla oluyor. İnkarı falan önceki onun arka planını yok sayarak söylüyorum. Yani genç gazeteci Hasan Cemal'in meseleyi, ya bu Ermeniler de ne istiyorlar diye düşünmeye başladığı an arkadaşının, bir diplomat olan arkadaşının öldürülmesiyle oluyor ve büyük bir isyan duygusu. Ki sonra işte Ermeni Soykırımı diye kitap yazdı. Yani onun o yolculuğuna da çok saygı duymak lazım. Üstelik Cemal Paşa'nın torunu olarak. Ama yok. Böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bir adalet arayışı olarak şiddetin çok çıkar bir yol olmadığını biliyoruz. Ama bir uyandırıcı, işte meseleden haberdar edici vesaire bir etkisi olduğunu Türkiye'de ve dünyada görüyoruz. Ondan başka gene yok. Yani işte Asala 70'lerin sonu, 80'ler vesaire döneminde şey oldu. İşte bu Türkiye'li Ermenileri çok zor durumda bıraktı. Ama Türkiye'de bu konuyu konuşulur kıldı ama çok negatif bir bağlamda konuşulur oldu. Genelde hala Türk aydınlarından bu konuya dair bir hani yüzleşmeydi benim şeyim başlığı. Hani bir yüzleşme şeyi çok gelmedi. Bir takım sol fraksiyonlar içi yayınlarda vesairelerde işte İbrahim Kaypakkaya'nın yazdıklarında falan var. Ama çok bunu da radikal küçük bir örnek olarak, ekstrem örnekler olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla şeydeydim, diasporada böyle geliyor. Orada Asala'dan sonra konu uluslararası ilişkiler alanına taşınınca o eylemlerle oluyor. Bu hak arayışı Türk devletinin işte fonladığı, Türk devletinin kaynak sağladığı akademik yayınlarla, basınla, yurt dışı lobileriyle, ama karşılıklı olarak Ermeni lobilerinin, Ermeni örgütlerinin de çarpıştığı bir şeye dönüşüyor. Yani iki eşit orada tartışıyor. Hani adalet arayışında bulunan, buna karşılık yine bu taraftan da Türk devleti açısından bakarsak yine adalet arayışında bulunan, yani haksızlık çünkü soykırım iddiası sözde, İki şeyin çatışması gibi, eşitler yani. Hani gibi neredeyse. Ve bu diasporanın şeyi bugüne kadar devam eden işte ve nihayetinde galiba Türk Devleti ile Ermeni Devleti'nin de barışmasına büyük ölçüde karşı bir şey olduğunu gördük. 2010'da sınır açılacak protokolleri imzalanınca diasporadan genelde itiraz geldi buna. Yani biraz özünde soykırım tanınmadan nasıl barışırsınız? Üstelik sen Ermenistan olarak ne hakla benim adıma konuşursun? Çünkü ben asıl mağdur olan benim belki de. Haleti ruhiyesiyle bir karşı çıkış geldi diasporadan. Ki felsefi olarak bence evet tartışılabilir ama tartışılabilir bilmiyorum. Ve diasporadaki o adalet arayışının geldiği noktanın nihayetinde evet senatoda, kongrede kabul edilsin noktasına sıkıştığını görüyoruz. Mahkemelerden elde edilmiş bir sonuç yok. Büyük bir ahlaki üstünlük var. Yani akademide, sanatta, pek çok yerde bu doğru. Kamuoyunda. Ama bu ne sonuç getiriyor bilmiyoruz. Türkiye'deki Ermenilerin adalet arayışı açısından baktığımızda da birkaç şey. Yani neredeyse aslında başlangıcı itibariyle bir şey yok. Yani Türkiye Ermenileri 1920'lerde Cumhuriyet dönemiyle Türkiye'de kalmayı kabul eden Ermeniler en temel adalet arayışları aman başımıza bir şey gelmesin olabiliyor. Yani aman Ermeni olduğumuz için işte 8 sene önce ne kadar yakın bir tarih? 8 sene önce olan, 10 sene önce olan şeyler tekrarlanmasın, başımıza gelmesin. Biz burada kalmayı kabul ettik. Her türlü işte mesela Lozan'la bize tanınan haklardan da feragat ettik. Hemen 2-3 sene sonrasında diğer cemaatler gibi. Medeni kanunun kabulüyle ayrı bir hukuk istemediğimizi, bütün Türkiye yurttaşlarıyla eşit haklara sahip olduğumuzu kabul ettiğimizi beyan da ettik. Hiç sesimizi çıkarmıyoruz, vergimizi veriyoruz, askere gidiyoruz. İşte zaten sadık vatandaşlardık, hala öyleydik, öyle. Sadık tebaydık, sadık vatandaşlarız. Her gerektiğinde devletimizin çıkarmamızı istediği sesi çıkarırız. Resmi kurumlarımız, patrikhanemiz, basınımız vesairemiz aracılığıyla. Dolayısıyla bundan tek istediğimiz de yani herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamaya devam edelim. Yani işte evimize ekmek götürebilelim vesaire. Bunun dışında neredeyse bir adalet arayışı yok. Başımıza gelen bir takım sorunlara da ses çıkarmayız. Ancak yani bu cemaatin resmi tavrı açısından söylüyorum. Yani cemaatin şalom tavrı olsun Ermeni cemaatinin. Yani işte bir iki seçilmiş vakıf yöneticimiz, işte patriğimiz vesaire kanalıyla Ankara'daki yetkililerle ve güç sahibi olanlarla, hükümet temsilcileriyle ya da devlet temsilcileriyle işte sıkıntılarımızı onlara tatlı dille anlatarak onlardan bu konuda çözüm bulmalarını, dertlerimizi çözmelerini, bir haksızlığa uğramışsak onu gidermelerini bekleriz, isteriz. Bu kadar. İşte ilk kez 40'lı yıllarda özellikle de yani Ermeni olmanın yanında komünist oldukları için, sosyalist oldukları için bir muhalif tavır gereği sesini çıkaran Noror kuşağı var. Ondan önce böyle bir muhalif gazetecilik, muhalif yazı, muhalif yazmak, muhalefet yapmak diye bir şey yok. Ve onlara da gerçekten Hrant Dink'e davranıldığı kadar sert davranılmasa işte tabutluklardan, işkencelerden geçerek, sürgünü tadarak buralardan geçebiliyorlar. Yani bir senelik bir gazetecilik macerası bütün hayatlarını şekillendirmiş oluyor. Büyük baskılarla darma duman edilerek susturuluyorlar. Dolayısıyla da bu köprüyü kurmayı hep çok seviyorum. İşte Noror Yeni Gün demek 45'te kuruluyor, 46'da işte 13 ay falan bir yayın süresi var. Diğer sol yayınlarla, Türkçe sol yayınlarla birlikte sıkı yönetim mahkemesi tarafından kabul ediliyor. Halbuki 45'te kurulmasının sebebi de hani işte NATO'ya üye olacağız, savaş ilan ettik Almanya'ya savaştan biterken. Hani Türkiye'de bir demokrasi ve çok partili rejime geçilecek şeyiyle kurulmuştu, izin verilmişti. Ama sonra gene devlet hemen kapatıyor. Yervant Göbelyan, Rupen Maşuyan gibi insanların da gençken içinde oldukları o basın hareketi 96'da Agos'un kuruluşunda aynı insan, o iki insan en azından oradan oraya artık yaşlanmış büyük abiler, bilen adamlar olarak Agos'un kuruluşunda da harçları var, emekleri var. Agus'a kadar gene neredeyse ses yok. Yani işte Marmara Camanağ'ın hikayesini Yeto anlattı.
Bir Jarakite diye de küçük bir şey var.
50'lerde biraz daha var. Çünkü işte
Agus Sivaslı yani böyle bir kendince bir çıkış yapıyor ama etkili olamıyorum.
Yine biraz 50'lerde o göreli özgürlük ortamı işte Menderes'in ilk yarısı, ilk dönemi gibi orada da evet biraz şeyler var ama işte aşağı yukarı 40-50 yıl arası bir süreç sonra Agos'la başka bir ses çıkabiliyor ilk defa. 80'leri Asala vesaire diye anlattık. 90'larda şöyle görüyorum yani bildiğim işte aslında biraz içinde de oldum 95'te Aras'ta çalışmaya başladığıma göre. En azından izleyebildiğim dönem. Yani Türkiye'nin Sovyet blokunun yıkılmasından sonra... o kadar konuştum mu? Ay. Vallahi hep korkulur yapmam diye. Sovyet blokunun yıkılmasından sonra Türkiye'nin biraz böyle... hangi kanada gideceğini, ne yapacağını bilemediği bir dönem. Avrupa Birliği üyeliğinin daha ciddiye bindiği, Kopenhag kriterlerinin işte Türkiye bir anlamda dayatıldığı, üye olmak istiyorsan demokratikleşmelisin. Kürt hareketinin yükseldiği, buna karşılık da o Asala sonrası dönemin tepkiselliğiyle Ermeni adının işte hakaret, küfür olarak anıldığı ve herhalde işte Agos'un kuruluşunda da önemli bir motivasyon. Yani her gün gazetelerde bize küfrediliyor.
Yani evet, bu bir de Karabağ Savaşı sonrası bir dönem olduğu için daha da artık yani Ermeni toplumu biz çok sıkıştığımızı yani Karabağ yüzünden üstümüze geliniyor. Asala işi daha bir tam gitmemiş aslında. Ben kesmeyeyim seni.
Yok yok.
Ama Karabağ Savaşı da çok zorlamıştır Türkiye'deki Ermeni toplumu. Yani zorlamasını istediler daha doğrusu milliyetçi ve çevreler ve devlet. İşlerine geldi ona.
30 ben. Saniye alıyorum. İmamoğlu tartışması gibi. yani bu hakaret, küfür ortamında kendimizi anlatmalıyız. Anlatmazsak bu iş kötüye gidecek. O yüzden Türkçe çıkalım. O yüzden hem geçmişten hem bugünden dertlerimizden vesairelerden bahsedelim. İnkar edilen geçmişimizi, buna soykırım da dahil ama soykırım hiç kullanılmadı neredeyse. Yani hiç kullanılmadı Hrant Dink öldürülene kadar Agos'ta. Olaydan hep bahsedildi, olanlardan hep bahsedildi ama soykırım denmedi. Olanlardan ama sadece onunla da sınırlı. Geçmişimizi anlatalım, dolayısıyla buradaki varlığımızı anlatabilelim. Bu toprakların ortak kültürüne bulunduğumuz katkıları, işte mimariden sanata, tiyatrodan her şeye anlatabilelim. İşte Dolmabahçe Sarayı'nı Balyanlar değil de Balliniler yaptı, inşa etti diyordu rehberler. Bunları tersine çevirelim. En azından entelektüel bir gruba bunu anlatabilelim çabasıydı. Yani burada bir hak arayışı olarak, yöntemi olarak yazı aslında. Yazmak, anlatmak yani. Konuşmak, yazıyla konuşmak. Gazete, kitap. Aras da aynı dönemin ürünü. Aras 3 sene önce. Kuruluşunda yine Hrant Dink de var başkalarının yanında. Agos 3 sene sonra 93-96. Bu ortamda bana şey gibi geliyor. Yani olabilecek en naif şekilde... Ve ama diyalog naifçe işleyebilecek bir şeydir. Yani demokrasi öyle bir şeydir. Yani bir iyimserlikle yani anlatırız, konuşuruz, bir yerlerde anlaşırız. Bir şeyleri ya da değiştirebiliriz gibi bir hümanist bir inançla, motivasyonla yola çıkıp biz bu büyük derdi işte o üzerine beton bir şeyin kurulduğu inkar ve üzerine kurulan şeyi sarsabiliriz gibi bir şey. Burada ikili bir şey var. Bence devleti o anlamda sarsamayacaklarını biliyorlardı ya da şöyle bir umutları vardı. Yani toplumla temas edersek, toplumu anlatırsak orada yaratabileceğimiz küçük değişiklikler zamanla filizlenir ve bu betonda bir takım çatlaklar oluşturabiliriz en azından. Dolayısıyla toplum devleti değiştirir gibi bir yine son derece demokrat bir inançla hareket edildi. Ve bu da aslında baktığımız zaman... büyük etki yarattı. Yani büyük diyorum, hani toplumun büyük çoğunluğu değişti anlamında değil ama etkisi gerçekten büyük oldu. Maalesef en büyük etki de Hrant Dink'in aramızdan alınış şekli ve sonrasında onun hala bu topluma konuşuyor olması. Yani öldürülüş şeklinden dolayı ve tabii ki yapıp ettiklerinden dolayı toplumla konuşabilen bir Ermeni olmasından dolayı, Ermeni aydını olmasından dolayı. Öyle bağlayayım. Yani baktığım zaman Taner Akçam'la başlayan, belge yayınlarıyla devam eden, sonra bence Agos'un, Aras'ın yayınladıklarıyla bunlardan etkilenen ve daha çok da dünyaya bakan, başka diller bilen, akademisyenlerin, gazetecilerin, bir dar da olsa bir entelektüel çevrenin gördükleri, okudukları Türkçe'de ve başka dillerde bunlardan etkilenerek bir küçük kamuoyu, küçük bir ortam yaratmaları tartışmaya dönük. Bu çok zaman sert bir şeyle karşılandı Türkiye'de. Zor oldu yani. İşte Hrant Dink öldürüldü, Bilgi Üniversitesi'ndeki konferans yasaklandı. Orhan Pamuk, Elif Şafak yargılandılar vesaire vesaire. Bu sert mücadeleyi, zor mücadeleyi vererek bir alan kazanmalarını, kazanmalarıyla bir adalet arayışı ve bir yüzleşme arayışı da bu sefer Türkler yüzleştiler. En azından bir grup Türk. Mümkün oldu. Buna da devlet değil, memleketin hali izin verdi. Yani çünkü bir açılma dönemiydi. İşte AKP'nin ilk dönemi, Avrupa Birliği vesaire, medya, televizyonlarda bu konunun konuşuluyor olması özellikle bence çok çok etkili oldu. Farklı görüşler yine eşitmiş gibi tartışılıyor olsa da. Ama memleket daraldığında, sıkıştığında, kapandığında, yani siyasi ortam kapandığında son işte bilmiyorum kaç sene, Gezi'den önce de başlamıştı. Hani 2011'den, 2013'ten, 14'ten olsun, 2015'ten olsun, 16'dan olsun. Her sene bir şey olmuş. Yani memleket sıkıştığı zaman bu konuyu konuşmak imkansızlaşıyor. Bu konu tamamen gündemin en alt sıralarına düşüyor. Ve Agos olsun, Aras olsun, işte kim olursa olsun ve hangi cesaretle ve cesametle bunu konuşuyor olsun çok fazla etki yaratmadığını görüyoruz. O anlamda ben biraz şeyim yani, umutlu olduğum bir şeyler var ama biraz umutsuzum. Çünkü meseleyi biraz daha fazla insanlara anlatmak derdi, o derdimiz oldu hep. Yani o kitleyi biraz genişletmek, deye deye, birbirine deye deye, dalga dalga yayılır gibi. Biz şimdi sanki ulaşamıyoruz da, çünkü devlet mekanizması da sürekli tersini ürettiği için o çok güçlü. Ona karşı biz çok güçsüzüz ama yine de bir etkimiz var. Şimdi daha ziyade işte biz bize durduğumuz yerde biraz daha bilgimizi derinleştirerek var olabiliyoruz. Bu da kıymetsiz değil. En azından bir şeyi, belki bir alanı korumak da kıymetli. Ama hani biraz gitmiyor ama memlekette zaten ne gidiyor ki? Yani deyip susayım. Beş dakika dedim, Allah dinledim beş dakika.